Ayrım 5.
Davaları, savaşları, borsa oyunlarını, taşınmaz mallar üzerindeki spekülasyonları, kimyanın sırlarını, esans tüccarlarının kurnazlıklarını, sanatkarların hüner ve marifetlerini, din bilgilerinin tartışmalarını, gazetecilik hayatını, tiyatro hilelerini ve birçok başka tiyatro sahnesi olan politika hayatını. Taşrayı, Paris'i, yüksek tabakanın hayatını da bilmektedir. Orada burada dolaşarak bilgi toplayan bu adam, sokakların karma karışık özelliklerini bir kitap okur gibi okumaktadır. Bir evi görür görmez ne zaman, kimin için ve kimin tarafından inşa edildiğini bilmektedir. Kapıların üzerindeki armaların dilinden anlamaktadır. İnşa tarzından bütün bir çağı yeniden canlandırabilmekte ve aynı zamanda kiraların miktarını da kestirebilmektedir. Her katı insanlarla doldurabilmekte, odalara eşyaları yerleştirebilmekte ve bu odalara bir mutluluk veya mutsuzluk havası verebilmekte ve kaderin görünmeyen ağlarını birinci kattan ikinciye, ikinci kattan üçüncüye aktarabilmektedir. Balzac gerçekten ansiklopedik bir bilgiye sahiptir. Palma ve Büyüksün ile bir tablonun ne kadar değeri olduğunu, bir hektar otluğun fiyatını, bir parça dantelin, bir faytonun veya bir uşağın kaça mal olduğunu bilmektedir. Gırtlağına kadar borca batmış bir halde sıkıntılar içerisinde yaşayarak yılda 20 bin frak harcayan kibar tabakayı tanımaktadır. İki sayfa ötede ise yoksul bir irat sahibinin karşımıza çıkmaktadır. Yırtılmış bir şemsiyenin, kırılmış bir camın bir felaket halini aldığı, güç bela sürdürülen bir hayat. Birkaç sayfa daha ötede büsbütün yoksul insanlarla karşılaşırız. Balzac onların ne kadar ağır işler gördüklerini ve birkaç kuruş kazanabilmek için nasıl çalıştıklarını bilmektedir. Bütün arzusu fıçısını kendisi taşıyacak yerde küçücük bir ata sahip olmaktan ibaret olan zavallı sucu Avrungent, öğrenci terzi kadın. Bütün şehrin sefil bir hayat yaşadığını, bütün bu yoksul insanları tanımaktadır. Binlerce manzara canlanmaktadır Balzac'ın gözleri önünde. Her biri hikayesini anlattığı, kaderlerin arkasında yer almaya, onları etkilemeye hazır durumdadır. Ve hepsi de bir an süren bir bakıştan sonra Balzac'ın kafasında bütün bu olayları yıllar boyunca yaşamış olan insanların hatırlayabildiklerinden çok daha canlı bir şekilde durmaktadır. Bir kerecik şöyle bir bakıp geçtiği her şeyi bilmektedir. Sanatkarın olağanüstü paradoksu, hatta görmediği, duyu alanının dışında kalan şeyleri de bilmektedir. Norveç'in fiyorlarını, Saragossa'sın siperlerini hayalinde canlandırmıştır ve hepsi de gerçeğe benzemektedir. Korkunç bir hızla görebilmektedir. Başkalarının maskeli olarak ve binbir değişik kılıkta görebildiği şeyleri apaçık ve çıplak bir şekilde görebilme gibi özel bir yeteneğe sahiptir sanki. Balzac için her şeyde nesnelerin dış görünüşünü ortadan kaldırabilecek ve böylece onları gerçek varlıkları ile görmeye imkan verecek bir sembol ve bir anahtar vardır. Yüz ifadelerini okuyabilmekte ve her şeyin özünü tıpkı bir meyvanın içindeki çekirdekleri görüyormuş gibi duyuları ile algılayabilmektedir. Önemli olan şeyi bir yığın önemsiz şeyin kargalaşalığı içerisinde bir bakışta bulup çıkarabilmektedir. O mutluluk ve mutsuzluk havasını, yerle gök arasında ortaya çıkan sarsıntıları, yakında patlak verecek olan o infilakları, hava sıcaklığındaki ani değişiklikleri de kavramaktadır. Başkaları için belli belirsiz çizgilerden başka bir şey olmayan, başkalarının buzlu bir cam arkasından seyrettikleri soğuk ve donuk şeyleri, Balzac sihirli duyarlılığı ile sanki termometrenin tüpü içerisindeymiş gibi atmosfer değişiklikleri ile birlikte hissetmektedir. Bu olağanüstü ve eşsiz sezgi, Balzac'ın dehasını oluşturmaktadır. Sanatkar dediğimiz kimselerin kuvvetleri dağıtan, düzenleyen, birleştiren, belli bir noktaya da yoğunlaştıran ve bir sıraya düzeni koyma özellikle Balzac'ta yok gibidir. Öyle ki Balzac için sanatkar denilemeyecek kadar dahidir demek mümkündür. Böyle bir kuvvetin sanata ihtiyacı yoktur sözü aynı şekilde Balzac'a da uygulanabilir. Çünkü burada gerçekten de öyle büyük, öyle güçlü bir kuvvet söz konusudur ki balta girmemiş ormanlarda en hür, en serbest şekilde yaşamaya alışmış hayvanlar gibi her türlü ehlileştirme yöntemlerini başkaldırmaktadır. Vahşi bir ormanın, bir çağlayanın, bir fırtınanın estetik değerleri yalnızca karakterlerinin şiddetinden ileri gelen bu gibi şeylerin güzelliği vardır onda. Bu güzelliğin simetriye ve süse ihtiyacı yoktur. İnceleyip sık dokuyan bir düzenlemeye de ihtiyacı yoktur. Etkisi kuvvetlerinin sınırsızlığından ileri gelmektedir. Balzac romanların hiçbir zaman değişmez, katı bir plana göre düzenlememiştir. Bir tutku içerisinde kendini kaybeder gibi romanlarının dolambaçlı yolları içerisinde kaybolup gitmektedir. Gelişmiş bir bedenin çıplaklığını veya üzerindeki elbiselerin kıvrımlarını yoklar gibi kelimelerin ve tasvirlerin içerisine gömülmektedir. Bir takım kişiler yaratmaktadır. Tıpkı Napolyon'un askerleri gibi. Onları Fransa'nın bütün taşra şehirlerinden, bütün ailelerinden ve bütün sosyal sınıflarından toplamaktadır. Alaylar halinde dağıtmaktadır onları. Birini süvari yapmakta, ötekini topçu sınıfına koymakta, üçüncüsünü ise silah ve cephane taşıyan birliklere katmaktadır. Tüfeklerini balıkla doldurmakta ve sonra hepsini hiçbir dizgi tanımayan o iç kuvvetlerini terk etmektedir. Aslında son söz olması gereken o güzel sözlerine rağmen insanlık komedisi bir iç plandan yoksundur. Bazılara göre hayatın nasıl bir belli planı yoksa eserlerinde de aynı şekilde belli bir plan yoktur. İnsanlık komedisi ahlaki bir gayeye, mantıki bir düzene ulaşmaya çalışacak yerde hiç durmadan gelişen bir şeyin gelişme seyrini göstermek istemektedir. Ve bu gidiş gelişler içerisinde sürekli bir kuvvet yoktur. Yalnızca ayın suların kabarması ve çekilmesi üzerindeki esrarlı etkisi gibi anlık bir etki, anlık bir çekici kuvvet vardır. Çağ dediğimiz şeyin sanki bulutlarla ve ışıkla dokunmuş manevi atmosferinden başka bir şey yoktur. Bu yeni dünyanın biricik kanunu nesneleri etkileyen şeyin altında aynı zamanda kendi kendini de değiştirmiş olduğudur. Hiçbir şeyin dünyayı dışarıdan etkileyen bir tanrı gibi serbestçe hareket etmediği, belli bir çağı oluşturan istikrarsız insan topluluğunun her ferdinin aynı zamanda bu çağdan etkilendiği, kendisi gibi ahlak ve duygularının da bu çağın ürünleri olduğudur. Bu kanuna göre her şey relatiftir. Paris'te bir erdem olarak kabul edilen şey, az zorların ötesinde bir kusur, bir kötülük olarak görülmektedir. Değişmez değerler yoktur ve tutkulu insanlar dünyaya bazen isteğiyle tıpkı bir kadına paha biçer gibi paha biçmek zorundadırlar. Kaça mal olduysa değeri her zaman o kadardır. Bu değişik şeylerin sürekli olan yönlerini bulup çıkarma işi şaire düşmez. Çünkü şairin kendisi de çağının bir ürünü, bir eseridir. Şairin asıl görevi çağının entelektüel havasını ve hava basıncını dile getirmek, milyonlarca molekülü harekete getiren, gruplandıran ve yeniden ayıran kolektif güçlerin karşılıklı etkilerini tasvir etmektir. Toplumun hava akımlarının metadorluğu, iradenin matematikçisi, tutkuların kimyageri, milletlerin ilkel şekillerinin jeoloğu olmak, kısaca kendi çağının yapısını çeşitli araçlar ve aletlerle inceleyen ve araştıran çok yönlü bir bilgin olduğu gibi, aynı zamanda bütün olguların koleksiyoncusu, çağdaş manzaranın ressamı ve çağdaş fikirlerin asker yani savunucusu olmak. İşte Balzac'ın tutkusu. Bunun içindeki Balzac en büyük vakalar olduğu kadar en küçük ayrıntıları da gözden kaçırmama konusunda bu derece yorulmak bilmez bir gayret göstermektedir. Böylece ortaya koymuş olduğu eser Taine'in o derin anlamlı deyimiyle Shakespeare'den bu yana insani belgelerin saklandığı en büyük depo halini almıştır. Çağdaşları için ve günümüzün birçok insanı için Balzac gerçekten de yalnızca bir roman yazarı olarak görünmektedir. Bu şekilde estetik bir açıdan görüldüğü zaman insanı pek o kadar da tabiat üstü bir olaymış gibi gelmez. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse standart ölçülere uyabilecek pek az eseri vardır. Balzac hakkında belli bir eserine dayanarak değil, bütün eserleri göz önünde tutularak hüküm vermek gerekir. Dağları ve vadileri, sonsuz ufukları, tehlikeli uçurumları ve coşkun selleriyle birlikte ele alınan bir manzara gibi görülmektedir. Onunla birlikte iç dünyanın ansiklopedisi olarak görülebilecek bir romanın anlayışı başlamıştır. Daha sonra Dostoyevski gelmiş olmasaydı başlamış ve bitmiştir daha denebilirdi. Ondan önceki yazarlar vakaların uyuşuk motorunu çalıştırabilmek için yalnızca iki araç kullanıyorlardı. Ya şiddetli bir rüzgar gibi yelkenleri şişiren ve kayayı harekete geçiren bir dış kuvvete, tezatüfe dayanıyorlardı ya da harekete getirici bir iç kuvvet olarak aşk iç tepisini, aşkın beklenmedik değişikliklerini seçiyorlardı. Balzac aşk iç tepisini başka alana nakletmiştir. Onun için iki grup tutkulu insan vardır. Yalnızca tutkulu haris insanlar ilgilendirmektedir onu. Ve bir iç kuvvet olmadığını, çeşitli tutkuların başka insanlarda aynı hayati kuvvete sahip olduklarını ve harekete getirici o ilkel kuvvet etkisinden veya çekiciliğinden hiçbir şey kaybetmeksizin başka semboller halinde ve değişik kılıklar altında ortaya çıkabileceklerini göstermiş olması bakımından olağanüstünü bir zenginlik kazandırmıştır. Balzac'ın eserini besleyen ve içerisinden gerçeğin fışkırdığı ikinci bir kaynak daha vardır. Romana parayı sokmuştur. Çağdaşlar arasında bir katip olarak yaşaması ve relatif olan şeylerin istatistiğini çıkarması bakımından mutlak değerleri tanımayan Balzac, dış değerleri, ahlaki, politik ve estetik değerleri her şeyden önce de günümüzde her obje için hemen hemen mutlak bir ölçü niteliğini taşıyan ve evrensel olarak kabul edilen şu orta objektif değeri dikkatle incelemiştir. Para ile ölçülen değeri. Kibar tabakanın imtiyazları ortadan kaldırdığı ve sınıflar arası farklar giderildiği zamandan beri para sosyal hayatın kanı ve hareketi geçirici kuvveti haline gelmiştir. Her şey maddi değerleriyle belirlenmiş, her tutku gerektirdiği olduğu maddi fedakarlıklarla her insan maddi gelirleriyle ölçülmeye başlamıştır. Rakamlar bazen inceleme görevini yüklendiği vicdanın bazı atmosfer değişikliklerini ölçen bir barometredir. Para bazen romanlarındaki bütün vakaları kapsamaktadır. Bu yalnızca bazen büyük servetlerin kuruluşunu ve çöküşünü borsadaki vahşi spekülasyonları tasvir etmiş olmasından değil, yalnızca Australis ve Waterloo'daki enerji harcandığı büyük para savaşlarını anlatmış olmasından da değil ve yine yalnızca bir kısmı cimrilik, bir kısmı kin, bir kısmı müsriflik veya harislik yüzünden para peşinde koşan 20 kadar tipi parayı para için seven bu insanları, onu bir sembol olarak sevenleri ve peşinden koştukları gayelere ulaşacak bir araç olarak görmelerini tasvir etmiş olmasından da değil. Bazen paranın en yüce, en ince maddilikten en fazla uzak olan duygulara kadar nasıl sokulduğunu binlerce örnekle gösteren ilk ve en cesur yazar olmasından ileri gelmektedir. Kahramanların hepsi gündelik hayatımızda ister istemez yaptığımız gibi bir takım hesaplar yapmaktadır. Paris'e yeni gelmiş olan bu insanlar yüksek sosyete ile temas etmenin neye mal olduğunu çok iyi bilirler. Zarif bir tuvaletin, cilalı ayakkabıların, yeni bir arabanın, bir apartman dairesinin, bir hizmetçinin hepsi de vazgeçilmez olarak görülen ve para harcamayı gerektiren binlerce gereksiz ve yararsız şeyin neye mal olduğunu. Modası geçmiş bir yelek yüzünden hor görünmenin gerçek bir felaket olduğunu bilirler. Yalnızca paranın veya paralı görünmenin bütün kapıları açtığını ve daha sonra büyük tutkulara ve şiddetli bir hırsa götüren şeyin bu küçük ama sürekli hor görünmeler olduğunu çarçabuk anlarlar. Balzac bir an bile onların peşini bırakmaz. Ne kadar para harcadıklarını hesaplamak için müsriflerin yanı başındadır. Faizlerin toplamını çıkarabilmek için tefecilerin yanındadır. Kârlarını hesap etmek için tüccarların, borçlarını hesaplamak için salon züppelerinin, ne kadar bahşiş verdiklerini görmek için politikacıların yanındadır. Endişe duygularının ne derece arttığını ve yaklaşan felaketlerin barometrik basıncını gösteren şey paradır. Para, evrensel harisliğin maddi tortusu olduğu ve bütün duygulara kadar sokulduğu için hayatın patolojisiyle uğraşan bazen hasta bedenin bunalımlarını teşhis edebilmek için kanı mikroskopla inceleyerek içerisindeki para miktarını belirlemesi gerekmiştir. Çünkü hayatın içi ve dışı parayla doludur. Para zayıf akciğerlerin oksijenidir. Hiç kimse ondan vazgeçemez. Haris bir insan, harisliği yüzünden, aşık bir insan aradığı mutluluk yüzünden paradan vazgeçmez. Sanatkar ise hiç vazgeçmez. Omuzlarında 100 bin franklık korkunç bir borcun yükünü taşıyan ve çoğu zaman çalışmanın coşkunluğu içerisinde sırtındaki bu yüklüğü kısa bir süre için atmakla önünde sonunda bazı ağırlıkları tekrar yüklenmek zorunda kalan Balzac bunu herkesten daha iyi bilmektedir. Balzac'ın eserinin ucu bucağı yoktur. 80 cildin içerisinde bütün bir çağ, bütün bir nesil, bütün bir evren vardır. Ondan önce hiç kimse sistemli bir şekilde bu derece büyük bir işe girişmiş değildir. İnsanüstü bir iradenin cüreti, hak ettiği müvaffakatı hiçbir zaman bu derece görmemiştir. Akşamları yaşadıkları alelade bayağı hayatı unutmak isteyen ve dinlenebilmek için yeni hayallere ve yeni insanlara ihtiyaç duyan edebiyat meraklıları kendileri için gerekli olan her türlü heyecanı ve değişik bir tiyatroyu bazen sahnelerinde bulmaktadır. Tiyatro yazarları 100 kadar trajediye yetecek kadar malzemeyi orada bulmaktadır. Bilgiler tıka basa karnını doyurmuş bir insanın sofra artıklarıymış gibi rastgele bir yana atılan bir sürü fikir ve problemi yine orada bulmaktadırlar. Aşıklar ideal denilebilecek bir coşkunluk alevini orada bulmaktadırlar. Ama bazen eserlerindeki en zengin malzeme şairler içindir. İnsanlık komedyasının tasarısında tamamlanmış olan bir romanın yanında yazılmadan kalmış 40 kadar tamamlanmamış kitap vardır. Birinin adı da Moskova'dır. Ötekilerinki Wagram Ovası'dır. Bir başka Viyana çevresinde girişilmiş olan savaşları ele almaktadır. Ötekisi tutkulu hayatıyla ilgilidir. Bu eserlerin bitirilmemiş olması belki de mutlu bir tesadüftür Balzac. Bir gün şöyle diyor. Düşüncelerini her zaman hareket ve faaliyete dönüştürebilenler birer dahidirler. Ama gerçekten büyük bir deha bu faaliyeti sürekli bir şekilde gerçekleştirmekten çekinir. Çünkü bu takdirde Tanrı'ya çok fazla benzeyecektir. Gerçekten de Balzac bütün romanlarını bitirebilseydi tutkulardan ve olaylardan oluşmuş çemberi kapama imkanını bulabilseydi eseri kavranılmaz olanın sınırlarına ulaşırdı. Balzac'tan sonra gelecek ama ona erişmenin imkansız olduğunu görecek, cesaretini yitirecek olan herkesi ürkütecek, korkunç bir görünüm kazanırdı. Oysa bu haliyle başı veya kolları, bacakları olmayan eşsiz bir gövde heykeli gibi son derece şiddetli bir uyarım rolünü oynamakta ve yaratıcı bir iradenin erişilmeyene doğru uzanan yolu üzerinde karşılaşacağı en büyük örnek olarak görünmektedir. Bölüm 2. Dickens. Hayır, Charles Dickens'ın çağdaşları tarafından ne kadar sevildiğini kitaplara ve biyografi yazarlarına sormamalı. Sevgi ancak sözlerde dile getirilir, sözlerde yaşar. Özellikle gençlik hatıraları Dickens'ın ilk başarılarını kazandığı günlere kadar giden bir İngiliz'e sormalı onu. Aradan 50 yıl geçtikten sonra bile Pickwick'in yazılarında Charles Dickens diyemeyen, hatta ondan eski adıyla daha teklifsiz, daha samimi olan Woz adıyla söz eden İngilizlerden birine. Bu İngilizlerin eski günlerini hüzünle hatırlarken duydukları heyecan, bize bugün kitap meraklıları için eşsiz bir hazine olan ve çekmecelerde, kütüphanelerde sararıp duran o mavi kapaklı aylık fasiküllerin o zaman binlerce insan tarafından ne kadar büyük bir coşkunlukla alınmış olduğunu kestirmek imkanını verecektir. Bu eski Dickens'cılardan birinin bana anlattığına göre postanın geleceği günler hiçbir zaman evlerinde oturup postacıların paketler halinde Woz'un yeni çıkan mavi fasiküllerini getirmesini bekleyemezlermiş. Bütün bir ay nefis yemeklere benzeyen bu fasiküllerin şiddetle açıldığını duymuşlar, beklemişler ve umut etmişler. Copperfield'ın Dora ile Amy, Agnes ile evleneceğini tartışmışlar. Micawber'in durumunun yeniden bozulmasına sevinmişler. Çünkü iyimserliği sayesinde ve sıcacık punçun da yardımı ile her zaman olduğu gibi yine işlerin yoluna koyacağını bilmektedirler. Oysa şimdi beklemek, bütün bu sevinçli bilmeceleri çözebilmek için yürümek nedir bilmeyen arabasının üzerinde postacının yolunu gözlemek zorundadırlar. Hayır, olacak şey değil. Beklemelerine imkan yok. Ve hepsi yaşlısı genci, 2 ay belirli bir günde 2 fersah yol kat edip postayı karşılamaya koşuyorlar. Sırf fasiküllerini bir an önce alabilmek için. Ve daha evlerine dönerken okumaya başlıyorlar. Bir ötekinin omzunun üzerinden gözlerini o ünlü sayfalara dikmiş, bir kısmı yüksek sesle okuyor ve yalnızca en iyi kalpli olanları ganimetlerini karılarına ve çocuklarına bir an önce ulaştırabilmek için tabana kuvvet koşuyorlar. Bu küçük kasaba gibi her köy, her şehir, bütün ülke ve hatta çok daha ötelerde dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan bütün İngiliz dünyası daha o zamanlar Charles Dickens'a sevgiyle bağlanmışlar. Tanıdıkları andan hayatının son saati çalıncaya kadar sevmişler onu. 19. yüzyılda hiçbir zaman bir yazarla milleti arasında bu derece yakın ve sürekli bir bağlılığın kurulduğunu görülmemiştir. Bu şan ve ün bir hava fişeği gibi birdenbire parlamış ama hiçbir zaman sönmemiştir. O gün bugün dünyanın üzerinde güneş gibi parıldamaktadır. Pickwick'lerin ilk fasikülü 400 nüsha olarak çıkmıştır. 15.si ise 40.000. Dickens'ın ünlü bir çığ gibi düşmüştür çağının üzerine. Az sonra da Almanya'ya yayılmıştır. Yüzlerce ve binlerce küçük fasikül en kötü kalplerin kıvrımları arasında bile sevinç ve kahkaha tohumları ekmiştir. Küçük Nicholas Nixvey, zavallı Oliver Twist ve yorulmak nedir bilmeyen bu yaratıcı adamın ortaya çıkardığı daha bir sürü roman kahramanı Amerika'ya, Avustralya'ya ve Kanada'ya da geçmiştir. Bugün Dickens'ın eserlerinin milyonlarca nüshası elden ele dolaşmaktadır. Büyük ya da küçük, kalın ya da ince ciltler, yoksul insanların satın alabileceği ucuz baskılar, Amerika'da yayınlanan ve şimdiye kadar bir yazar için yapılmış, en pahalı baskıya varıncaya kadar milyarderler için hazırlanmış olan bu baskının yüz binlerce liraya mal olduğunu sanıyorum, çeşitli baskılar ve yayınlar. Ama hepsinden o zaman olduğu kadar bugün de ilk sayfaları çevirir çevirmez kımıldamaya başlayan bir kuş gibi havalanan şu umutsuz gülüşlüsü hep saklıdır. Hiçbir yazar halk arasında Dickens kadar büyük bir ün kazanmamıştır. Dickens'ın ününün yıllar geçtikçe artmamış olması yalnızca okuyucuların tutkusunu daha yüksek bir düzeye ulaşmasının mümkün olmayışından ileri gelmektedir. Dickens eserlerini yüksek sesle halka okumaya karar verdiği, böylece okuyucuları ile ilk defa karşı karşıya geldiği zaman İngiltere'nin altı üstüne gelmiştir. Halk salonlara hücum etmiş ve her yer çarçabuk tıklım tıklım dolmuştur. Dickens'ın hayranlarının bir kısmı sütunlara tırmanmış, bir kısmı ise sırf o kadar sevdikleri yazarın sesini işitebilmek için sürünerek kürsünün altına girmeye çalışmıştır. Amerika'da kışın en dondurucu soğuğunda insanlar gişelerin önünde evlerinden getirdikleri şiltelerin üzerinde uyumuşlardır. Civardaki lokantalar onlara yiyecek göndermiştir. Ama akın akın gelenlerin hiçbir zaman ardı ardı kesilmemiştir. Bütün salonlar küçük gelmiş ve Brooklyn'e yazarak konferans salonu olarak bir kilise verilmiştir. Vaiz kürsüsünün üzerinden Oliver Twist'in ve Küçük Nell'in serüvenlerini okumuştur. Dickinson'ın bu ünü hep aynı şekilde devam etmiştir. Walter Stonkin'i gölgede bırakmış ve bütün hayatı boyunca tek karenin dehasını da gölgelemiştir. Alev söndüğü zaman, Dickens öldüğü zaman bütün İngiliz dünyasını bir baştan bir başa kat eden bir çetlak meydana gelmiştir. Sokaklarda birbirini tanımayan insanlar birbirlerini ondan söz edip durmuşlardır. Bütün Londra'yı ancak kaybedilen bir savaştan sonra görülebilecek derin bir kader dalgası sarmıştır. Dickens'ı İngiltere'nin patronu olan Westminster Kilisesi'nde Shakespeare ile Fielding'in arasında gömmüşlerdir. Binlerce kişi koşup gelmiştir ve günler boyunca o sahne mezarın üzerine çiçekler, çelenkler ve örtülerle kalmıştır. Bugün bile mezarın önünden geçerlerken minnettar bir elin getirip bıraktığı birkaç çiçek görmemek nadiren mümkündür. Zaman bu ünü, bu şan ve şerefi, bu büyük sevgiyi solduramamıştır. O zaman olduğu gibi de bugün de İngiltere'nin en tanınmış olan bu yazarı kendisinin hiç de beklenmediği, umut etmediği bir armağan olarak evrensel bir ün sürdüğü günden beri Charles Dickens, bütün İngiliz dünyasının en çok sevilen, en çok hayranlık duyulan, en çok saygı beslenen hikayecisidir. Edebi bir eserin gerek yaygınlığı, gerekse derinliği bakımından dikkati çeken bu görünmemiş etkisi, ancak çoğu zaman birbiriyle çatışan bu iki unsurun eşinin son derece az rastlanan bir şekilde bir araya gelmesiyle gerçekleşebilirdi. Yani bir dehanın kendi çağının gelenekleriyle uzlaşmış olması ile genellikle deha ile gelenek arasında, su ile ateş arasında karşılıklar benzeyen bir uyuşmazlık vardır. Evet, deha yeni bir geleneğin ruhunu dile getirmesi bakımından eski gelenekle çatışmak ve yeni bir neslin habercisi olduğu için de son günlerini yaşayan eski nesle karşı savaş açmak gibi ayırt edici bir nitelik belirlemiştir. Dahil ile içerisinde yaşamış olduğu çağ, ışıklarını ve gölgelerini birbirine yansıtmakla beraber farklı alanlarda hareket eden bir çember üzerindeki koşulları sırasında birbirleriyle kesişmekle beraber hiçbir zaman birleşmeyen apayrı iki dünyadırlar. Dickens'ın durumunda ise tersine olarak yıldızlı bir gök kulübesinin altında bir yıldızın gölgesinin ötekinin ışıklı dairesinin üstüne düştüğü ve her ikisinin birbiriyle çakıştığı nadir anlardan birinin gerçekleştiğini görüyoruz. Dickens, 19. yüzyılın kişisel görüşleri çağının entelektüel ihtiyaçlarıyla çakışan biricik büyük şairidir. Romanları mutlak şekilde o zamanki İngiltere'nin zevkini dile getirmektedir. Dickens'ın eseri İngiliz geleneğinin somut bir örneğidir. Dickens demek, Maş Denizi'nin ötesinde oturan 60 milyon insanın çoğu zaman bize yabancı olmakla beraber çoğu zaman da tutkulu bir sempati duygusu ile bizi kendine doğru çeken özel bir yaşama duygusu, nüktesi, gözlem yapma gücü, ahlakı, estetiği, düşünce ve sanat materyali demektir. Aslında bu eseri yaratan o değil, çağdaş kültürlerin en güçlü, en zengin, en kendine has, dolayısıyla en tehlikeli örneği olan İngiliz geleneğidir. Hayati gücünü yeterince değerlendirmemek haksızlık olur. Her İngiliz bir Almanın Alman oluşundan daha fazla İngiliz adını taşımaya hak kazanmıştır.